Ayrım 21.
Sayfa 213. Bilmiyordum diye cevap verdi. Ama ben Aragorn'um ve o mısralar bu isme aittir. Kılıcını çekti ve hobbitler kılıcın gerçekten de kablosunun 12 parmak altından kırılmış olduğunu gördüler. Pek bir işe yaramaz değil mi Sam? Dedi yol gezer. Fakat yeniden yapılacağı zaman yaklaştı. Sam hiçbir şey söylemedi. Dedi yol gezer. Sam'in izniyle anlaştık diyebiliriz herhalde. Yol gezer rehberiniz olacak. Yarın zorlu bir yol var önümüzde. Bree'den engellenmeden çıkabilsek bile artık dikkat çekmeden ayrılmayı ümit etmek yersiz. Fakat en kısa zamanda izimizi kaybettirmeye çalışacağım. Ana yolun dışında Bree elinden çıkan bir iki yol biliyorum. Bizi izleyenleri bir atlatabilirsek fırtına başına doğru yöneleceğim. Fırtına başı mı dediysem o da ne? Yolun hemen kuzeyinde Ayrık Vadi ile buranın tam ortasında bir dağ. Civarına tamamen hakimdir. Orada etrafımıza bir göz atma imkanı bulabiliriz. Gandalf da bizi takip edecek olursa oraya yönelir. Fırtına başından sonra yolculuğumuz daha da zorlaşacak. Tehlikelerden tehlike beğenmek zorunda kalacağız. Gandalf'ı en son ne zaman gördün diye sordu Frodo. Nerede olduğunu, ne yaptığını biliyor musun? Yol gezerin yüzü ciddileşti. Bilmiyorum dedi. Baharda onunla birlikte batıya geldim. Son birkaç yıldır onun başka yerlerde işi olduğu zaman şair sınırına gözcülük ederdim. Orayı hemen hiç gözcüsüz bırakmıyordu. En son olarak Mayıs'ın ilk günü karşılaştık. Brandy Vadisi'ndeki Sarn geçidinde. Seninle olan işinin iyi gittiğini, senin Eylül'ün son haftası Ayrık Vadi'ye doğru yola çıkacağını söyledi. Onun sizin yanınızda olduğunu bildiğim için ben de kendi başıma bir yolculuğa çıktım. Ve bu kötü oldu. Çünkü belli ki ona bir haber gelmiş, ben de ortalıklarda yoktum. Onu tanıdığımdan beri ilk kez tedirgin oluyorum. Kendisi gelmese bile bir mesaj gönderirdi. Günler önce geri döndüğümde kötü haberi aldım. Gandalf'ın ortalıklarda olmadığı ve atlıların göründüğü dört bir yanda duyulmuştu. Ben bunu Gildor'un elf halkından öğrendim. Daha sonra sizin yola çıktığınızda söylediler. Fakat Er diyarından ayrıldığınızla ilgili bir haber gelmedi. Endişeyle doğu yolunu gözlüyordum. Sence kara süvarilerin bu işle, Gandalf'ın ortalıklarda olmayışıyla yani bir ilgisi var mı? Diye sordu Frodo. Onu yolundan alıkoyabilecek başka bir şey bilmiyorum ben. Düşmanın kendisi hariç, dedi yol gezer. Fakat umudunuzu yitirmeyin. Normal olarak siz şairliler onun sadece şakalarını ve oyuncaklarını görebilirsiniz. Ama Gandalf sizin bildiğinizden çok daha büyüktür. Fakat bizim yapacak olduğumuz bu iş onun en büyük hizmeti olacak. Pippin esnedi. Kusura bakmayın dedi ama yorgunluktan bittim. Bütün bu tehlikelere ve endişelere rağmen yatmam gerekiyor. Yoksa oturduğum yerde uyuyup kalacağım. Şu sersem Merry nerelerde? Bir de çıkıp karanlıkta onu arayacaksak bu bardağı taşıran son damla olacak. Tam o anda bir kapı çarpıldı. Sonra koridorda koşarak yaklaşan ayak sesleri duydular. Merry arkasında Nob'la rüzgar gibi girdi içeri. Aceleyle kapıyı kapattı ve kapıya dayandı. Nefessiz kalmıştı. O nefes nefese konuşuncaya kadar bir an için korkuyla ona baktılar. Onları gördüm Frodo, onları gördüm. Kara süvariler. Kara süvariler diye haykırdı Frodo. Nerede? Burada, köyde. Bir saat kadar içeride oturdum. Sonra siz geri gelmeyince ben de şöyle bir dolaşmak için dışarı çıktım. Tam geri dönmüş, lamba ışığının az dışında durup yıldızlara bakıyordum. Birdenbire ürperdim ve o korkunç bir şeyin sürünerek yaklaşmakta olduğunu hissettim. Yolun karşısındaki gölgeler arasında tam lambanın ışığının kenarcığında daha koyu bir gölge gibi bir şey vardı. Hiç ses çıkarmadan hemen karanlığın içine kaydı gitti. At yoktu. Ne tarafa doğru gitti diye sordu yol gezer aniden ve sertçe. Merry yabancıyı ilk kez fark ederek irkildi. Devam et dedi Frodo. Bu Gandalf'ın bir arkadaşı. Sonra anlatırım. Yoldan yukarı doğuya doğru tüymüş gibi geldi bana. Diye devam etti Merry. İzlemeye çalıştım. Tabii ki neredeyse bir anda gözden kayboldu. Fakat ben köşeyi dönüp yoldaki son eve kadar gittim. Yol gezer Merry'e hayretle baktı. Çok yüreklisin dedi ama aptallık etmişsin. Bilmiyorum dedi Merry. Ne cesaretti ne de aptallık sanırım. Elimde değildi. Sanki o yöne çekiliyor gibiydim. Her neyse, gittim ve birdenbire çitin yanında sesler duydum. Birisi bir şeyler homurdanıyor, diğeri de fısıldıyor, daha doğrusu tıslıyordu. Konuştuklarının tek kelimesini bile duyamadım. Daha yakına da emeklemedim. Çünkü her yanım titremeye başladı. Sonra dehşete kapılıp geri döndüm.
Tam buraya koşacaktım ki arkamdan bir şey geldi ve ben düştüm. Onu ben buldum beyim diye atıldı Nob. Bay Kaymak Bürüzü beni lambayla dışarı yolladıydı. Batı kapıya kadar gittim. Sonra oradan güney kapıya döndüm. Tam Bill Eğrelti'nin evinin berisinde yolda bir şey gördüm gibi geldi bana. Yalan olmasın ama sanki iki adam eğilmiş bir şey kaldırıyorlardı. Seslendim. Ama oraya vardığımda onlardan eser yoktu. Sadece Bay Brandybuck yol kenarında yatıyordu. Uyuyor gibiydi. Derin bir suya düştüm sanki dedi bana. Onu sarstığım zaman. Hali pek garipti. Hem de gözünü açar açmaz ayağa kalkmasıyla tavşan gibi buraya koştu. Korkarım aynen öyle dedi Mary. Gerçi ne dediğim hakkında hiçbir fikrim yok. Şu anda hatırlayamadığım çok çirkin bir rüya görüyordum. Perişan olmuştum. Bana neler oldu bilemiyorum. Ben biliyorum dedi yol gezer. Kara nefes. Süvariler atlarını dışarıda bırakıp güney kapıyı gizlice açmış olmalılar. Bill Eyrelti'yi ziyaret ettiklerine göre bütün haberleri öğrenmişlerdir. Büyük ihtimalle o Güneyli de casustu. Biz Bree'den çıkmadan bu gece bir şeyler olabilir. Ne olur dedi Mary. Hana mı saldırırlar? Hayır zannetmem dedi yol gezer. Henüz hepsi burada değil. Zaten bu onların tarzı değildir. Onlar karanlıkta ve tenhada güçlerinin doruğunda olurlar. Çaresiz kalmadıkça, hele daha önümüzde Eriador'un uzun yolları varken aydınlık ve kalabalık bir eve açık açık saldırmazlar. Fakat onların güçleri dehşete dayanır ve daha şimdiden Bree'de birkaç kişiyi pencerelerine düşürmüşler. Bu bir çare kimseleri kötü işlerine alet edeceklerdir. Eyrelti'yi, yabancılardan bir kısmını ve belki kapı nöbetçisini bile. Pazartesi günü Harry ile Batı Kapı'da bir şeyler konuştular. Oradaydım, gizlice seyrettim. Yanından ayrıldıklarında Harry kül gibi olmuş tir tir titriyordu. Her yanımız düşmanla çevrili sanki dedi Frodo. Ne yapacağız? Burada kalın ve odalarınıza gitmeyin. Mutlaka hangi odalarda kaldığınızı öğrenmişlerdir. Hobbit odalarının pencereleri kuzeye bakar ve yere yakındır. Bu gece şu pencereyle kapıyı sağlama alıp hep birlikte kalacağız. Ama önce Nob'la ikimiz eşyalarınızı getirelim. Yol gezer gidince Frodo çarçabuk Merry'e akşam yemeğinden beri olanların bir özetini verdi. Yol gezerle Nob döndüğünde Merry hala Gandalf'ın mektubunu okuyup akıl yürütüyordu. Tamam beyim dedi Nob. Örtüleri kapartıp her yatağın ortasına birer yastık koydum. Bir de kahverengi yün keçeden kafanızın benzerini yaptım. Bir güzel Bay Beg. Tepe dibi. Diye ekledi sırıtarak. Pippin güldü. İyi benzetmişsin dedi. Fakat aldattıklarını kavradıklarında ne olacak? Göreceğiz dedi yol gezer. Biz yine de işin sabaha kadar yürüyeceğini temenni edelim. Size iyi geceler dedi Nob ve kapılarda tutulacak nöbette yerini almak üzere yanlarından ayrıldı. Denklerini ve eşyalarını salonda yere yığdılar. Alçak bir sandalyeyi kapının arkasına sürükleyip pencereyi kapattılar. Dışarıya bir göz atan Frodo gecenin hala berrak olduğunu fark etti. Orak, Hobbitlerin saban ya da büyük ayıya verdikleri isim. Bree tepesinin sırtları üzerinde ışıl ışıl salınıyordu. Frodo etrafa bakındıktan sonra pencerenin ağır iç kepenklerini kapatarak perdeleri çekti. Yolgezer ateşi canlandırdı ve mumları söndürdü. Hobbitler ayaklarını ocağa doğru uzatarak battaniyelerine sarınıp uzandılar. Ama yolgezer kapıya dayalı duran sandalyeye yerleşti. Biraz daha konuştular. Çünkü Merry'nin daha soracağı şeyler vardı. Ayın tepesinden atlamış diye kıkırdadı Merry battaniyesine sarınırken. Çok saçmasın Frodo ama orada olup görmek isterdim. Bree eşrafı 100 yıl bunu konuşur artık. Umarım dedi yol gezer. Sonra hepsi sustu ve hobbitler birer birer uykuya daldı. Bölüm 11. Karanlıkta Bir Bıçak. Onlar Bree'deki handa uykuya hazırlanırken Er diyarına karanlık çökmüştü. Küçük vadilerde ve nehir yatağı boyunca başıboş bir buğu dolanıyordu. Çukurçay'daki ev sessizdi. Tombiş Toluk dikkatle kapıyı açarak dışarı bakındı. Gün boyunca içinde bir korku büyüyüp durmuştu. Şimdi ne dinlenebiliyor ne de yatabiliyordu. Durgun gece havasında kuluçkaya yatmış bir tehdit vardı. Tombiş Toluk kasvetli karanlığa bakarken ağaçların altında kara bir gölge hareket etti. Bahçe kapısı kendi kendine açılıp hiç ses çıkarmadan tekrar kapanmıştı sanki. Dehşet her yanını kapladı. Geriye çekildi. Bir an holde titreyerek durdu. Sonra kapıyı kapatıp kilitledi. Gece koyulaştı. Patikadan sessizce yürütülen atların hafif çıtırtılarını duydular. Atlar bahçe kapısının dışında durdu. Gecenin toprak üzerinde sürünen gölgeleri gibi üç kara şekil içeri süzüldü. Biri kapıya gitti. Diğerleri kapının iki yanındaki köşelere, gece yavaş yavaş ilerlerken taşların gölgeleri kadar hareketsiz, öylece dikildiler. Evde sessiz ağaçlar da nefeslerini tutmuş bekliyor gibiydi. Yapraklarda belli belirsiz bir kıpırdanma oldu. Uzakta bir horoz öttü. Şafaktan önceki soğuk saat geçiyordu. Kapının yanındaki şekil hareket etti. Aysız ve yıldızsız karanlıkta ürpertici bir ışık kınından yavaşça çekilmiş gibi bir bıçak parladı. Yumuşak fakat ağır bir darbe duyuldu ve kapı titredi. ''Mordor adına aç!'' dedi ince ve tehditkar bir ses. İkinci darbede tahtalar patladı, kilit kırıldı. Kapı dağılarak açıldı. Kara şekiller usulca içeri süzüldü. Tam o anda geceyi dağ tepesinde bir yangın gibi yırtan bir boru sesi duyuldu yakındaki ağaçların arasından. ''Kalkın! Felaket! Yangın! Düşmanlar! Kalkın!'' Tombiş Toluk boş durmamıştı. Kara şekillerin bahçeden süzüldüklerini gördüğü andan itibaren koşup kurtulmazsa canından olacağını biliyordu. O da koştu. Arka kapıdan çıktı. Bahçeyi geçerek tarlalara vurdu. En aşağı bir mil ötedeki en yakın eve varınca kapının eşiğine yığılıp kaldı. ''Hayır, hayır, hayır!'' diye ağlıyordu. ''Hayır, ben değilim, ben de değil.'' Neler gevelediğini anlamak hobbitlerin epey bir zamanını aldı. Sonunda er diyarına düşmanların girdiğini, yaşlı ormandan garip bir taarruza uğradıklarını çözebildiler ve bu andan sonra vakit kaybetmediler. Felaket, yangın, düşmanlar. Brandybucklar, Brandy Vadisi'nin donduğu felaket kışında beyaz kurtlar bölgeye indiğinden beri, yani 100 yıldır sesi duyulmamış olan er diyarı seferberlik borusunu öttürüyorlardı. Kalkın, kalkın. Uzaktan cevap boruları duyuldu. Tehlike haberi yayılıyordu. Kara şekiller evden fırladılar. Biri koşarken bir hobbit pelerinini merdivenlere atıverdi. Patikadan nal sesleri yükseldi. Atlar dört nala karanlığı döverek uzaklaştı. Çukurçay'ın dört bir yanında borular ötüyor, bağırışmalar ve koşuşturmalar duyuluyordu. Fakat kara süvariler bir kasırga gibi kuzey kapıya sürdüler atlarını. Varsın küçük ahali borularını öttürsün. Sauron onlarla sonra ilgilenirdi. Bu arada onların başka bir görevi vardı. Artık evin boş, yüzüğün de gitmiş olduğunu biliyorlardı. Kapıdan bekçileri yararak geçip şairden ayrıldılar. Gecenin erken bir saatinde Frodo sanki bir sesten veya bir şeyin varlığından rahatsız olmuş gibi derin uykusundan uyandı aniden. Yol gezer sandalyesinde dikkat kesilmiş oturmaktaydı. Gözleri yeni odun atılmış ve alev alev yanmakta olan ateşin ışığında parlıyordu. Fakat ne bir tepki verdi ne de kıpırdadı. Frodo kısa bir süre sonra tekrar uykuya daldı. Fakat rüyaları, rüzgarın ve dört nala giden atların gürültüsüyle sıkıntılıydı gene. Rüzgar evi sarıp sallıyordu adeta. Uzaklarda deliler gibi öttürülen bir boru duyuyordu. Gözlerini açınca hanın avlusunda bir horozun var gücüyle öttüğünü işitti. Yol gezer perdeleri çekmiş, kepenkleri şakırdatarak açmıştı. Günün ilk gri ışığı odayı aydınlatmaktaydı. Açık duran pencereden de soğuk hava doluyordu. Yol gezer hepsini uyandırır uyandırmaz önlerine düşüp yatak odalarına götürdü onları. Odaların halini görünce yol gezerin öğüdüne uymuş olduklarına sevindiler. Pencerelerin kanatları zorlanarak açılmış sallanıp duruyor, perdeler uçuşuyordu. Yataklar savrulmuş, yastıklar deşilmiş ve yere fırlatılmıştı. Kahverengi keçe paramparçaydı. Yol gezer hemen gidip hancıyı getirdi. Zavallı Bay Kaymak Bürüzü uykulu ve korkmuş görünüyordu. Bütün gece neredeyse gözünü bile kırpmamıştı. Öyle diyordu. Ama hiç ses mes duymamıştı. Hayatım boyunca böyle bir şey olmadıydı diye bağırdı ellerini dehşetle kaldırarak. Konuklar yataklarında uyuyamadı. Güzelim yastıklar mahvoldu. Daha başımıza neler gelecek? Zaman kötü dedi yol gezer. Fakat şimdilik bizi başından attın mı seni rahat bırakabilirler. Biz hemen ayrılacağız. Kahvaltıyı boş ver. Ayaküstü bir yudum içecek ve bir lokma yiyecekle yetinmek zorundayız. Birkaç dakika içinde toparlanmış oluruz. Bay Kaymak Pürüz'ün Midillilerinin hazır edilmesini söylemek ve onlara bir lokma bir şeyler getirmek için aceleyle çıktı. Fakat çok kısa bir süre sonra kederler içinde geri döndü. Midilliler yok olmuştu. Gece ahırın bütün kapıları açılmış ve Midilliler gitmişti. Sadece Merry'nin Midillileri değil, orada bulunan bütün diğer atlar ve hayvanlar da. Frodo bu haberle yıkıldı. Peşlerinde atlı düşmanlarla Ayrık Vadi'ye yayan olarak varabilmeyi nasıl umut edebilirlerdi? İyi bari, yola çıkmışken Aya da gitselerdi. Yol gezer bir süre sanki güçlerini ve cesaretlerini tartıyormuş gibi hobbitleri süzerek sessiz sedasız oturdu. Midilliler atlılardan kaçarken işimize yaramazdı dedi en sonunda düşünceli düşünceli. Sanki Frodo'nun aklından geçenleri tahmin ediyormuş gibi. Benim izlemeyi düşündüğüm yollarda yayan olarak da az çok aynı hızı tutturabilsek gerektir. Ben her halükarda yürüyecektim. Beni düşündüren yiyeceklerle eşyalar. Ayrık vadiye varıncaya kadar yanımızda götürdüklerimiz dışında yiyecek bir şey bulmamız pek mümkün değil. Yedek olarak da yanımıza epey yiyecek almamız gerekir. Çünkü gecikebiliriz. Düz yoldan ayrılıp dolaşarak gitmek zorunda kalabiliriz. Sırtlarınıza ne kadar yük taşımaya hazırsınız? Taşımamız gerektiği kadar dedi Pippin şevki kırılarak. Ama bir yandan da göründüğünden ya da hissettiğinden daha kuvvetliymiş gibi görünmeye çalışarak. Ben iki kişilik taşıyabilirim dedi Sam meydan okurcasına. Bir şey yapılamaz mı Bay Kaymak Bürüzü diye sordu Frodo. Köyden birkaç tane ya da hiç olmazsa eşyalar için bir tanecik midilli bulamaz mıyız? Onları kiralayamayız sanırım. Ama belki satın alabiliriz diye de buna parasının yetip yetmeyeceğini düşünerek ekledi kararsızca. Zannetmem dedi Hancı üzgün üzgün. Biri'deki epi topu 2-3 binek midillinin tümü benim ağırımda dururdu. Hepsi gitti. Yük atı, koşumluk midilli falan deseniz Biri'de zaten pek az var. Onlar da satılık değildir. Fakat elimden geleni yapacağım. Bir an önce Bob'u deliğinden çıkartayım da etrafı bir yollayayım. Evet dedi yol gezer gönülsüzce. İyi olur. Korkarım en az bir midille edinmeye çalışmalıyız. Ama böylece erkenden yola koyulup sessizce gözden kaybolma ümitlerimiz suya düşüyor. Ayrıldığımızı ilan etmek için borazan öttürmüş kadar olduk. Bu da onların planlarının bir parçasıydı kuşkusuz. Azıcık da olsa bir tesellimiz var dedi Merry. Ve umarım çok da azıcık değildir. Beklerken kahvaltı edebiliriz. Hem de oturarak. Haydi Nob'u bulalım. Sonuçta 3 saatten fazla bir gecikme yaşandı. Bob etrafta ne hatırla ne parayla satılık at da midilli de bulamadığı haberiyle geri geldi. Bir tane hariç. Bill Eyrelti'nin belki satabileceği bir midillisi vardı. Açlıktan yarı yarıya ölmüş zavallı bir mahluk diyordu Bob. Fakat benim tanıdığım Bill Eyrelti hazır eliniz mecburken hayvanı değerinin 3 katından bir kuruş eksiğine satarsa ne olayım? Bill Eyrelti mi dedi Frodo. Bu işte bir iş yok muydu? Hayvan sırtında bütün yükümüzle ona kaçmaz mı? Ya da izimizi bulmalarına yardımcı falan olmaz mı? Kim bilir dedi yol gezer. Fakat bir kere canını kurtardıktan sonra ona geri dönecek bir hayvanı hayal bile edemiyorum. Bana kalırsa bu Ali Cenap Efendi Eyrelti'nin sonradan aklına gelmiş bir fikirden ibaret. Bu durumdan elde edeceği kazancı arttırmanın bir yolu sadece. Esas tehlike zavallı hayvanın gerçekten ölümün eşiğinde olabileceği. Fakat başka bir seçeneğimiz yok gibi görünüyor. Hayvan için ne istiyor? Bill Eyrelti'nin fiyatı 12 gümüş peniydi. Bu gerçekten de bu civarlarda Midilli'nin değerinin en az 3 katı demekti. Hayvan safi kemik, sıska, ahı gitmiş vağı kalmış bir şey çıktı. Ama henüz ölecek gibi durmuyordu. Bay Kaymak Bürüz'e hayvanın parasını kendisi ödedi ve kaybolan hayvanlar için Merry'e ayrıca bir 18 peni daha teklif etti. Dürüst bir adamdı ve Biri'ye göre hali vakti yerindeydi. Fakat 30 gümüş peni bütçesini bir hayli sarsmıştı doğrusu ve Bill Eyrelti tarafından dolandırılmış olmak buna katlanmayı daha da zorlaştırıyordu. Aslında sonuçta karlı çıktı bu meseleden. Bir vakit sonra sadece bir atın gerçekten çalınmış olduğu ortaya çıktı. Diğerleri dışarı sürülmüşler ya da korkularından kaçmışlardı ve Bree elinin sağında solunda birer birer yakalandılar. Merry'nin midillileri hepten kaçmış ve zamanla yeterince sağduyular olduğu için yaylalara hantal tombişi bulmaya gitmişlerdi. Böylece bir süre Tom Bombadil'in bakımında kalıp rahat ettiler. Fakat Bree'de olanlar Tom'un kulağına gelince Tom bunları Bay Kaymak Bürüzü'ne yolladı. O da böylelikle gayet ehven bir fiyata iyi durumda 5 hayvan kazanmış oldu. Hayvanlar Bree'de daha çok çalışmak zorundaydı. Ama Bob onlara iyi bakıyordu. Yani sonuçta şanslıydılar. Karanlık ve tehlikeli bir yolculuktan kurtulmuşlardı. Fakat Ayrık Vadi'yi hiç görememiş oldular. Gel gelelim, şimdilik Bay Kaymak Bürüz'ü bildiği kadarıyla parasını iyiden iyiye ya da kötüden kötüye kaptırmış durumdaydı. Ve dertleri bununla da bitmiyordu. Çünkü kalan müşteriler de kalkıp handaki saldırıyı duyunca büyük bir karışıklık olmuştu. Güneyli seyyahlar birkaç at kaybetmişler ve hancıyı gürültüyle suçlamaya koyulmuşlardı. Derken gece içlerinden birinin de ortadan yok olduğu anlaşıldı. Üstelik bu Bill Eyrelti'nin şaşı arkadaşından başkası değildi. Bütün kuşkular birden onun üzerinde yoğunlaştı. ''Madem bir at hırsızını tutup da evime getirdiniz,'' dedi Kaymak Bürüzü sinirlenerek. ''Gelip bana bağıracağınıza bütün zararları kendiniz ödemeniz gerekirdi. Gidin de yakışıklı arkadaşınızın nerede olduğunu Erelti'ye sorun.'' Fakat adamın kimsenin arkadaşı olmadığı çıktı ortaya. Kimse de onun aralarına ne zaman katıldığını hatırlayamıyordu. Kahvaltıdan sonra hobbitler denklerini yeniden yapıp çıkmayı tasarladıkları daha uzun yolculuk için başka ihtiyaçlarını da toparladılar. Nihayet yola koyduklarında saat 10'a geliyordu. Bu arada da bütün biri heyecandan arı kovanına dönmüştü. Frodo'nun ortadan yok olma numarası, kara atlıların görünmesi, ahırların soyulması ve tabii ki kolcu yol gezerin gizemli hobbitlere katıldığı haberi nice olaysız yıla yetecek bir hikaye oluşturmaktaydı. Bree ve Staddle sakinlerinin çoğunluğu, hatta Koyak ve Baş Tokay'dan da epey bir kişi, yolcuların yola çıkışlarını görmek için yola doluşmuştu. Handaki diğer müşteriler de ya kapılara çıkmış ya da pencerelerden sarkıyorlardı. Yol gezer fikrini değiştirerek Bree'den çıkarken ana yoldan gitmeye karar verdi. Yola çıkar çıkmaz kırlara vurmaya kalkışmak işi daha da zorlaştıracaktı. Ahalinin yarısı neler karıştırdıklarını anlamak ve tarlalarına dalmalarını önlemek için peşlerine takılırdı. Nob ve Bob'la vedalaştılar ve teşekkürlerini birçok kez dile getirerek Bay Kaymak Bürüzü'nden müsaade istediler. ''Bu sıkıntılar geçince yine karşılaşacağımızı umuyorum.'' dedi Frodo. ''Hanınızda sakin sakin bir süre kalabilmeyi gerçekten çok isterim.'' Kalabalığın gözleri önünde kaygılı ve çökkün bir halde yayan olarak yola koyuldular. Ne bakan yüzlerin ne de haykırılan sözlerin hepsi dostçaydı. Fakat anlaşılan yol gezer Bree ellilerin çoğunu bir hayli etkilemişti. O birine gözlerini dikti mi karşısındaki çenesini kapatıp geri çekiliyordu. Yol gezerle Frodo önde yürümekteydiler. Sonra Merry ve Pippin geliyordu. En sonda da Midilli'yi çekmekte olan Sam vardı. Midilli'ye içlerinin el verdiği kadar eşya yüklemişlerdi. Ama hayvan daha şimdiden sanki kaderindeki bu değişikliği onaylarmışçasına daha az meyus görünüyordu. Sam düşünceli düşünceli elindeki elmayı yemekteydi. Ceplerinden biri elma doluydu. Nob ve Bob'dan bir veda hediyesi. ''Yürüyüş için elma, molalar için Pippo'' dedi kendi kendine. ''Ama anlaşılan çok geçmeden ikisini de çok arayacağım.'' Hobbitler yol boyunca kapı aralıklarından onları dikizleyen veya duvarların ve çitlerin üzerinden beliriveren meraklı yüzleri görmemezlikten geliyorlardı. Fakat köyün öbür kapısına yaklaştıklarında Frodo sık bir çitin arkasında karanlık, bakımsız bir ev gördü. Köyün son evi, pencerelerin birinde çekik gözlü, sinsi bakışlı, rengi bozuk bir surat takıldı gözüne. Fakat suratın görünmesiyle kaybolması bir oldu. Demek ki o güneyli burada saklanıyormuş diye düşündü. Tıpkı da Gulyabani'ye benziyor. Çitin üzerinden başka bir adam açık açık onları seyretmekteydi. Kalın kara kaşları, tepeden bakan kara gözleri vardı. Koca ağzı alaycı bir sırıtmayla kıvrılmıştı. Kısa siyah bir pipo içiyordu. Onlar yaklaşınca pipoyu ağzından çıkartarak tükürdü. ''Günaydın uzun bacak'' dedi. ''Erkencisin ha. Sonunda kendine arkadaş da bulmuşsun.'' Yol gezer cevap vermeden başını sallamakla yetindi. ''Günaydın minik dostlarım'' dedi diğerlerine. ''Yanınıza kimi kattığınızdan haberiniz var mı bari? Ona boş gezenin boş kalfası yol gezer derler. Daha kötü isimler de derler ya, o ayrı. Bu gece dikkatli olun. Ha sen de Semih, sakın benim zavallı ihtiyar midillime kötü davranayım deme. Hah.'' Tekrar tükürdü. Sam hemen döndü. ''Ve sen Eyrelti'' dedi. ''O çirkin suratını saklasan iyi olur. Yoksa canın yanacak.'' Ve elma ani bir savruluşla şimşek gibi elinden fırlayıp Bill'i tam burnunun ortasından vurdu. Bill çok geç eğilmişti. Çitin arkasından küfürler duyuldu. Sam, ''Güzelim elma yabana gitti.'' diye içini çekip yoluna devam etti. Sonunda köyü gerilerinde bıraktılar. Çocuklardan ve meraklılardan oluşan refakatçi grubu yorulup güney kapıdan geri döndü.